Türkiye Penceresi'nden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresi'nden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Cihan Aktepe iletiyor. Sevgili dinleyenler, stüdyo konuğumuz, daimi konuğumuz, programımızı hazırlayan araştırmacı Can Acun. Hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün programımızda Irak'ta hükümet kurma çabalarını ve İdlib meselesini konuşacağız. Evet. Irak'la başlayalım. Seçimde en yüksek oyu toplayan Sadr hareketi lideri Mukteda Es-Sadr, Irak'taki tüm siyasi grupların Amerika ile ilişkilerini kesmesini istedi. Sizce Sadr'ın bu talebinin pratik bir karşılığı olacak mı?
Evet. Tabi Irak şu anda çok dinamik. Irak siyasi haritasına baktığımızda koalisyon görüşmelerin devam ettiğini görüyoruz. Sadr kaç önce yapılan seçimlerde birinci çıkmayı başardı. Sağır'ın koalisyonunu kurmuştu. İçerisinde iril ufaklı bazı küçük hareketleri de alarak özellikle Bağdat ve diğer güneye doğru Şii bölgelerde ciddi anlamda halk desteği almayı başardı. Genelde Irak'ta yaşanan bu sosyolojik dip dalgasından biz hep bahsediyorduk. Ülkede yaşanan yolsuzluklar, kötü yönetim, fakirlerin çok ciddi anlamda zor durumda olması ciddi bir tepkiye neden oluyordu. Hele ki DAEŞ'le mücadele döneminde iyice ihmal edilmiş bir ciddi sosyolojik toplumsal kesimler vardı. Bunların bir hareketlenmesi söz konusuydu. Sadr ise bunların temsilcisi gibi kendini konumlandırdı ve siyasi sahnede gittikçe yükseldi. Ama Sadr ayırt eden özelliklerden bir tanesi de İran ve ABD'ye bakış açısıydı. Daha Arap milliyetçisi bir pozisyon aldı, Iraklılığı merkeze alan bir siyasi anlayış geliştirdi ve bu bağlamda hem Amerika'ya hem İran'a mesafeli ciddi bir pozisyon aldı. İki tarafı da aynı anda rahatsız etmeyi başaran yerel Irak milliyetçiliğini güçlenerek yükseltti. Tabi bu bağlamda Sadr'ın Amerika'ya karşı net ifadeler kullandığını, özellikle Irak'ın iç siyasi denklemlerine Amerika'nın müdahale etmemesi gerektiğini, bağımsız bir iç politika ve dış politika dizayn edilmesi gerektiğini her zaman savundu. Buna yönelik çok net açıklamalar yaptı. Az önce ifade ettiğim gibi sadece ABD değil aslında, İran'a da benzer şekilde açıklamalar yapmış bir isimden bahsediyoruz. Bu bağlamda Sadr'ın merkezinde olduğu bir koalisyonun kurulacak olması, ki bu konuda ciddi çabalar var, biraz sonra değiniriz bunlara. Hı hı. Önemli. Tabii Amerika sonuçta 2003 yılından itibaren işgalci güç olarak Irak'ta çok etkili bir aktör olmaya devam ediyor. Hele ki DAEŞ'le mücadele çerçevesinde askeri varlığını da yine artırdı. Irak'ta bazı pozisyonlar, özellikle de mevcut başbakan İbadi ile ilişkilerini devam ettiriyor. Koalisyon kurma çalışmaları sırasında Brett McGurk, koalisyon özel temsilcisi olarak, DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi olarak Irak'ta ciddi anlamda mekik diplomasi yaptığını gördük. Dolayısıyla bir anda Amerika'nın Irak denkleminin dışında kalacağını öngörmek mümkün değil. Ama Sadr gibi bir ismin halk desteğiyle güçlenerek ortaya çıkması ve olası koalisyon kurma çabalarının ana omurgasını teşkil etmesi ve Amerika'ya karşı mesafeli duruşu bence önemli, altın çizmesi gereken bir husus diye düşünüyorum.
Peki Irak'ta seçim çabalarının geneline bakıldığında sizce Amerika ve İran rekabetinde hangisine daha yakın bir hükümet kurulacağına inanıyorsunuz?
Yani iki gündür bu konuda önemli gelişmeler yaşandı Irak siyasi haritasında. Özellikle Sağır'ın ittifakı, Başbakan İbadi'nin Nasır ittifakı, yine Hikme harekatı, hareketi ile birlikte Allavi ve Sünni ve Türkmen grupların içerisinde yer aldığı bir koalisyon oluşturuldu ve bunun hükümeti kurma kapasitesini mevcut vekilleri itibariyle elde ettiği ifade edildi. Bu deklar edildi. Bu önemli. Bunun karşısında ise yine Haşi Şabi liderliğinde oluşturulmuş Fetih hareketi, eski başbakanlardan İran'a çok yakın olduğu bilinen Maliki'nin oluşturduğu bir koalisyon var ve iki taraf birbiriyle mücadele ediyordu. Görüntü itibariyle İran'ın Maliki ve Haşt cephesini desteklediği, Amerika'nın ise her ne kadar Sadr'la sorun yaşasa da Başbakan Avadi'nin yine içerisinde koalisyon olduğu, Nasır'ın da olduğu diğer ittifakı desteklediğine yönelik bir anlayış vardı. Yine Kürt grupların İKB'ye bağlı KDP ve KYB'nin oluşturduğu hareketinde çatı yapılanmanın da yine bu anlamda Sadır ve Avadi'nin ittifakın içerisinde yer alması gerektiğini yönelik Avadi'nin çabaları olduğunu gördük ama Kürt gruplar şu anda çekimser kaldılar ve iki tarafı da net olarak desteklemediler. Ama İBRE şu anda Savrum ve Nasır'ın ana omurgasını oluşturdu ve diğer partilerin, Türkmenlerin de desteklediği yapıda iyi ön plana çıkarmış gözüküyor. Amerika'da bazı çekinceleri de olsa özellikle Sadır konusunda bu yapıyı İran'ın etkisini kıracağını düşündüğü için daha fazla destekler konumda. Türkiye de bu anlamda aslında ciddi bir mekik diplomasi yürüttü Irak'ta. Kendisine yakın tarafları Irak'ın istikrarı adına destekledi ve bir şekilde mevcut Sadır'ın ittifakı, Nasır Abadi ve İşte diğer Türkmen gruplarının ve Sünni gruplarının içerisine yer aldı. Bu çatı yapılanmanın hükümet kurması için destek verdi. Bu açıdan özellikle eğer bu ittifak başarıyla meclisten güven oyu alır ve hükümeti kurursa Türkiye adına da büyük bir başarı olmuş olacak diye düşünüyorum.
İran için Irak seçimlerinin Amerika'ya karşı kullanılabilecek bir koz olduğunu söyleyebilir miyiz peki?
Yani şöyle tabii Amerika Birleşik Devletleri ile İran birçok ülkede şu anda mücadele ediyorlar. Bunlardan bir tanesi de elbette Irak. Hı hı. Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'de benzer şekilde bir güç mücadelesi olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta da İran'ın etkisini kırmak için çok ciddi hamleler yapıyor. İran ise buna yanıt veriyor. Dolayısıyla İran'ın aslında en güçlü olduğu ülkelerden bir tanesi Irak. Özellikle DAEŞ'le mücadele döneminde Irak'taki hakimiyetini gittikçe artırdığını gördük. Haşhabi gibi unsurlar üzerinde özellikle milis güçler üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Abadi üzerinde de aslında ciddi bir etkiye sahipti. Ama geçmişe nazaran son dönemlerde özellikle bu etkinin kırıldığını ve Abadi ile Tahran arasında bir mesafe oluşmaya başladığını gördük. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararıyla ilgili Abadi'nin açıklamaları oldu. İran için Irak halkının çıkarlarından vazgeçemem dedi. Bu İran'a çok net bir mesajdı. O dönemden sonra gittikçe ilişkilerin gerginleştiğini de gördük. Şimdi Irak sahasında ciddi bir mücadele var. Taraflar birbirlerini Irak zemini üzerinden yıpratmaya çalışıyorlar. Bu konuda da İran'ın görece de olsa bir gerileme içerisinde olduğunu ve Irak'taki etki kabiliyetini geçmişe nazaran kısmen kaybettiğini gördük. Çünkü İran evet özellikle Obama döneminde geniş bir jeopolitik boşluk buldu bölgede ve Amerika'nın da buna bir şekilde dolaylı yönden destek vermesiyle etki alanını gittikçe genişletti. Özellikle kaotik dönemde çatışma yaşandı. DAEŞ'in var olduğu dönemde devlet dışı silahlı aktörleri, Şii milisleri, Kudüs güçleri üzerinden komuta ederek bölgedeki etkinliğini gittikçe artırmıştı. Irak'ta da bunu gördük. Ama şimdi Trump döneminde İran'ın hedef tahtasına oturtulduğunu görüyoruz. İran ekonomisinin artık bu genişlemeci politikaları daha fazla yürütmesi için olanak sağlamadığını görüyoruz. Ve ters bir dalga var. İran adım adım bölge coğrafyasından kendi sınırlarına doğru geri çekilmeye başladı. Irak'ta da hala çok güçlü. Bunun altını çizmek gerekiyor. Ama geçmişe nazaran etkini kaybettiğini söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
Sizce Türkiye'nin Irak seçimlerinde görmek istediği senaryo bu muydu? Ve Irak'ta kurulacak hükümet Türkiye'nin Kandil operasyonunu nasıl etkileyecektir?
Evet. Tabii Irak Türkiye açısından çok önemli bir ülke. Özellikle Irak'taki toprak bütünlüğünün korunması, istikrarlı bir yönetimin oluşması, tüm etnik ve mezhebi çeşitliliği barındıracak Bağdat'ta bir rejimin, hükümetin oluşturulması çok önemli. Çünkü işte DAEŞ'in Irak'ta var olduğunu ve sonradan Türkiye'ye de terörü nasıl ihraç ettiğini gördük. PKK'nın Kandil'de ve diğer İKB'nin kontrol ettiği bölgelerdeki varlığını ve Türkiye yönelik oluşturduğu tehdidi gördük. Mülteci akının Türkiye'yi nasıl etkilediğini gördük. Bunların ötesinde Irak Türkiye için önemli bir ekonomik pazar. Milyarlarca dolarlık ihracat yapıyoruz. Burada istikrarın oluşması ekonomik parametreler açısından da Türkiye'den çok önemli. Dolayısıyla Türkiye önem veriyor. Yine Türkmenlerin varlığı üzerinden Türkiye, Türkmenlerin korunması, Kerkük'ün statüsü konusunda ciddi anlamda çekinceleri olan, hassasiyet olan bir ülke. Bu bağlamda Irak'ta oluşabilecek hükümete de önem veriyordu. Seçim döneminde seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılması, şeffaf olması, demokratik kriterlere uygun şekilde yapılmasına önem verdi. Ama ne yazık ki özellikle Kerkük bölgesinde ciddi usulsüzlükler olduğunu da gördük. Türkiye bu konuda da sert tepki gösterdi. seçim sonrasında yaşanan kaotik dönem sonrası Anayasa Mahkemesi'nin sonuçları kabul etmesiyle birlikte koalisyonların ve partilerin aldıkları oy oranları ve vekilleri de belirlenmiş oldu. Bundan sonra ise koalisyon kurma çabaları oluştu. Benim gördüğüm kişisel açısından Türkiye'nin az önce ifade ettiğim gibi özellikle Sahur'un ve mevcut Başbakan Abade'nin liderliğinde içerisinde Arap Sünnilerin de yer alacağı ve Türkmenlerin de yer alacağı bir geniş çatı koalisyon kurulması gerekliliğiydi. Buna KDP gibi yapıların da dahil olmasını Türkiye arz ediyordu. Ama şu anda KDP'nin dışarıda kaldığını ama diğer yapılanmaları içerisinde barındıran bir geniş koalisyon oluşturulduğunu gördük. Bu Türkiye adına kabul edilebilir bir senaryoydu ve şu anda gidişat bu anlamda olumlu gözüküyor. Ama tabii Irak siyaseti çok dinamik, çok istikrarsız, 24 saatte bambaşka bir fotoğrafla karşı karşıya kalabiliriz. Tabii mesele doğrudan Türkiye'nin terörle mücadele sayısından da çok önemli.
Hı hı, evet.
Çünkü Türkiye PKK terörüyle Irak'ta mücadele ederken hem Erbil hem Bağdat'ı kendisi için paydaşlar olarak görüyor ve onlarla birlikte hareket etmesi gerektiğinin farkında. Bu anlamda bazı olumlu işaretler de oldu. Terörle mücadele konusunda Türkiye Bağdat'ta geçmişe nazaran çok daha efektif bir şekilde çalışıyor. Abade'nin bu konuda olumlu bir pozisyonu vardı. Yeni koalisyonla birlikte ben bu olumlu tavrın devam edeceğini ve Türkiye'nin hem Sincar bağlamında hem Kandil bağlamında ve genel anlamda PKK'nın elinde bulundurduğu ve medya savunma bölgeleri olarak adettiği bölgelerde terörle mücadelesinde olumlu katkı sunabileceğini düşünüyorum açıkçası.
Hı hı. Peki Türkiye'nin Irak'taki seçim sürecinde şu ana kadar bir partiye ve siyasi gruba yönelik güven açıklaması oldu mu? Bundan sonrası için Türkiye'nin çıkarlarına en uygun olan koalisyon hükümeti sizce hangi partilerin bir araya gelmesiyle oluşabilir?
Yani tabii Türkiye Irak iç siyasetine doğrudan müdahale etmek istemiyor.
Hı hı.
İç siyasi dengelerine saygı duyuyor. Ancak Türkiye'nin iyi ilişkiler kurdu. Başlıca bazı pozisyonlar var. Bunların başına tabii Türkmenler geliyor. Türkmen cephesi ve Türkmen siyasi hareketleri bir yerde tutarsak mevcut Başbakan Abadi ile ilişkilerimizin görece iyi olduğunu görüyoruz. Ve onun siyasi hareketiyle. Yine Muktada Sadır'la son dönemde Türkiye arasında olumlu bir zemin oluştu. Onun koalisyonu Sahur'un da bu şekilde seçimleri birincilikle çıkmış olması Türkiye açısından olumlu olarak ifade edebiliriz. Tabi İyad Allawi Türkiye açısından önemliydi. Geçmişte Türkiye'nin hep desteklediği bir isim oldu. Kendisi Şii bir isim olmasına rağmen Sünnileri de kuşatıcı, kapsayıcı bir siyasal rol modeldi. Bu anlamda onun daha önce Rakıya ittifakında Türkiye hep desteklemişti. Onun da mevcut koalisyonda yer alması onu olumlu. Yine belli başlı Arap Sünni grupların elbette Türkiye'nin bu gruplar üzerinde nüfuzu ve etkisi var. Onların da mevcut koalisyonda yer alması için Türkiye çaba sarf etti ve böyle bir fotoğrafın ortaya çıkmış olduğunu gördük. Dolayısıyla Türkiye açısından eğer bu koalisyon iktidarı alabilirse ki öyle gözüküyor şu an olumlu bir fotoğraf var diyebiliriz.
Irak'taki hükümet kurma çabalarında İran yanlısı Haçlı Şabi varlığının etkisi nedir sizce?
Evet. Tabii Haçlı Şabi olgusu fenomeni önemli. DAEŞ'le mücadele kapsamında Sistani'nin çağrısıyla, cihat çağrısıyla oluşturuldu. DAEŞ hatırlarsanız 2016'da Anbar eyaletinde hızlı bir şekilde etrafı kontrol etmeye başladı. Ramadi, Feluce gibi kentleri ardından kuzeye hızlı bir şekilde Sünni kentlere yöneldi. Tikrit'ten tutun da Musul'a kadar birçok bölgeyi çok kısa sürede Irak ordusunun dağılmasıyla ele geçirdi. Ardından Bağdat'a neredeyse yürümeye başladı ve o dönemde merkez Irak ordusunun çöktüğünü gördük. Bağdat'ı koruyabilmek, diğer Şii bölgeleri koruyabilmek adına Sistani cihat çağrısında bulundu ve Haşşabi yapılanmaları oluştu. Halk yığınları diyeceğimiz bir isim. Ama o dönemde tabii İran'ın etkisi hemen ortaya çıktı. Özellikle İran'ın bu tarz paramiliter güçleri, devlet dışı silahlı aktör güçleri dizayn etmek, eğitmek ve komuta kontrol edebilmek adına Kudüs güçlerini oluşturmuş Kasım Süleyman'ın liderliğinde bu yapılanmanın devam ettiğini gördük. Haşt üzerine ciddi bir etkinlik kurdu ve Haşt üzerinden Irak'taki etkisini İran'ın artırdığını gördük. Ardından Haşşabi yapılanması siyasi bir yapılanmaya da döndü askeri varlığını devam ettirirken. İşte Fethi Koalisyonu'nun bu anlamda Haşt'ın siyasal temsilcisi olduğunu gördük ve seçimlerde önemli bir başarı elde etmiş olmaları ve çok sayıda milletvekili çıkartmış olmaları önemli. Şimdi Maliki ile de ittifak kurarak İran'dan da destek alarak Irak siyasi sahnesinde ciddi bir güç olarak kendini konumlandırıyor. Ve hala silahlı milis güçlere sahip olması, aynı zamanda hem askeri yönün hem siyasi yönün olması bu anlamda Irak siyaseti açısından da aslında bir tehdit oluşturuyor. Irak'ın geleceği açısından güvenlik sektörünün reform edilmesi ve Haş unsurlarının elimine edilmesi ya da tamamen Irak ordusuna bağlanması ciddi bir gereklilik. İkili bir yapı var. Bir genelkurmaya bağlı Irak merkezi ordusu, bir yandan ise milis güçler. Bu ikili yapının devam etmesi her açıdan Irak'ın istikrar açısından bir tehdit. Dolayısıyla bu anlamda Haş'ın özel bir etkisi var.
Peki Haçlı Şabi yapılanması İran devrim muhafızlarının ve Hizbullah'ın Irak versiyonuna evrilebilir mi?
İşte bu da Irak'ın geleceği açısından önemli tehditlerden bir tanesi. Hizbullah sonuçta Lübnan'da devlet içinde devlet haline geldi. O dönemde İsrail işgalinden bir şekilde yararlanarak Lübnan ordusunun ve devletinin zayıflığından yararlanarak bir silahlı devlet dışı aktör olarak ciddi bir devlet egemenliğini ihlal ederek kendisini özellikle Lübnan'ın güneyinde konumlandırdı. Ardından Beyrut'ta da ciddi anlamda bir güç odağı haline geldiğini gördük. Irak'ta benzer tehdit var mı? Evet. Eğer merkezi Irak ordusu yine zayıflarsa, merkezi Irak Bağdat yönetimi zayıflarsa, Haşi Şabi'nin böyle bir özellikle Şii bölgelerde öncelikle devlet içerisinde Irak'ta bir devlet konumuna gelme ihtimali var. Bu büyük bir tehdit Irak'ın geleceği açısından. Dolayısıyla bu meselenin bir an önce halledilmesi gerektiğini düşünüyorum.
İran destekli koalisyon hükümeti kurması durumunda Irak'taki Sunni Arapların üzerindeki etkisi ne olur? Daesh Maliki dönemindeki gibi tekrar güçlenerek ortaya çıkabilir mi?
Daesh'i var eden sosyolojiyi kesinlikle Maliki döneminde oluştuğunu gördük. Evet, Amerikan işgali onun yarattığı ciddi bir yıkım. Ardından ise Maliki'nin mevcut durumdan yararlanıp mezhepçi bir politika izlemesi ve Sünnileri, Arap Sünnileri dışlaması sistemden Daesh'i var eden sosyolojiyi yarattı. Daesh'te Irak El-Kaidesi'nden Daesh'e dönüştüğü dönemde bu süreci ciddi anlamda istismar etti. Bugün yine aynı tehditle karşı karşıya kalırız. Eğer Maliki tarzı mezhepçi politikalar uygulayacak, Sünni Arapları yine sistem dışına itecek bir iktidar Irak'ta oluşursa bundan en fazla yararlanacak yapının Daesh olduğunu görüyoruz. Adı Daesh olmaz, farklı bir yapı olabilir ama bu tarz radikal bir yapılanma tekrar Irak'ta neşet eder ve Sünni bölgeler başta olmak üzere Irak'ın geleceği açısından da bölgenin geleceği açısından ciddi bir tehdide dönüşür. Dolayısıyla temel ilke şu: Irak'taki tüm etnik mezhebi yapıları, sosyolojik grupları bünyesinde barındırabilecek, onları temsil edebilecek Bağdat'ta bir hükümet oluşması gerekiyor. Ancak bu çerçevede Daesh tarzı örgütler için deradikalizasyon süreci işleyecek ve halk desteğini kaybedecek bu tarz yapılar diye düşünüyorum.
Irak'taki hükümet kurma çabalarında Türkmen ve Kürt partilerin rolü ne oldu?
Yani Kürtler bekle gör politikası izlediler. Özellikle KDP ve KYB'nin oluşturduğu bir birlik söz konusu oldu. Diğer Goran Gelecek Hareketi ise farklı hareket ettiler. Onlar daha sonradan hatta Gelecek Hareketi'nin 5-6 milletvekiliyle birlikte, diğer Kürt milletvekilleriyle birlikte Sağırın ve Abadi'nin oluşturduğu koalisyona destek verdiğini de gördük. Bu önemli. Ama ana omurga olarak KDP ve KYB Abadi'ye karşı ve Sağırın'a karşı mesafeli davrandı. Pazarlık yaptılar ve Kerkük meselesini öne sürdüler. Kerkük'e peşmergenin tekrar geri dönmesi karşılığında ancak koalisyona destek vereceklerini ifade ettiler. Bu karşılanmayınca da İbre'yi Haş Şabi'nin omurgasını oluşturduğu işte Fetih Koalisyonu ve Maliki'ye ile hareket etme yönünde çevirdiler. Onlarla pazarlıklar yapılıyorlardı. Onlarla birlikte hareket etme mevcudiyetleri söz konusuyken tabi Amerika'nın bu anlamda müdahale ettiğini gördük. Özellikle Brett McGurk'ın Barzani ile görüşmesi ve diğer bazı isimlerle görüşmesi sonrasında Kürt partilerinin bir şekilde Maliki cephesine destek vermekten vazgeçtiklerini Haş'la ve bağımsız bir şekilde mevcudiyetlerini koruduklarını gördük. Onlar tabii bir şekilde bu işten yararlanarak bir koalisyon ortağı olmak istiyorlar ve onlar için en temel öncelik şu anda Kerkük'tü. Kerkük konusunda talepleri vardı. Bu karşılanmayınca da siyasetlerin dışında kaldılar. Ama Gelecek Hareketi gibi alternatif yeni Kürt hareketlerinin bundan yararlandığını ve mevcut koalisyon küçük ortağı haline geldiğini gördük. Bu da tabii İKYB'nin geleceği açısından önemli soru işaretleri oluşuyor. İkili yapı KDP, KYB yapısının daha ne kadar devam ettirilebileceği önemli bir soru. Çünkü orada da önümüzdeki aylarda bir seçim yaşanacak KYB'de. Burada KYB'nin seçimleri ertelemek istediğini ama KDP'nin seçimlerin yapılması gerektiğini savunduğunu görüyoruz. Orada da ciddi bir iş tartışma söz konusu. Dolayısıyla mevcut Bağdat hükümetinin parçası olacak Kürt grupları bu işten güçlenerek çıkacak. Diğerleri dışarıda kalanlar ise zayıflayacaktır görece diye düşünüyorum.
Türkiye'nin Irak'ta PKK varlığına karşı stratejisi nedir? Ve Irak hükümeti 4 aydır kurulamamış olması Türkiye'nin terörle mücadelesini nasıl etkiledi?
Tabii Türkiye hep altını çizdiğimiz bir şey var. Yeni güvenlik doktrini bağlamında tehditleri kaynağında yok etmeye yöneldi. Dolayısıyla nasıl Suriye'nin içerisinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları yapıyorsa Irak'ın da içerisine girerek Kandil'in merkezi alan kararlılık harekatı başlatmıştı. Ciddi anlamda ilerleme sağlandığını da gördük. Bir yandan Kandil'in diğer PKK'nın kontrol ettiği bölgelerle bağlantısı kesilmeye çalışıldı. Geçiş güzergahları, PKK'nın lojistik üsleri, önemli kampları yok edildi. Çok başarılı askeri harekatlar da düzenlendi. Daha kısa bir dönem önce Sincar'da PKK'nın en önemli liderlerinden bir tanesi Mamzeki. Çok başarılı bir istihbarat ve hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bu PKK adına önemli bir kayıp anlamına geliyordu. Örgütün gittikçe bölgede zayıfladığını görüyoruz. Özellikle Türkiye'nin bu anlamda doğrudan askeri harekat düzenlerken, proaktif bir şekilde harekatlar düzenlerken Bağdat ve Erbil'le de yakın temas kurarak PKK'ya baskı yapmaya çalıştığını görüyoruz. Irak ordusunun Sincar'a girmesi, Sincar merkezden en azından PKK'yı çıkartması yine Türkiye adına bir başarıdır. Ama hala Sincar'da belli oranda PKK varlığı, yine PKK'nın ezidilerden oluşturduğu Y5'e güçlerinin varlığını görüyoruz. Bu konuda Türkiye'nin beklentilerini hala Irak ordusu tam olarak karşılamıyor. Bunun için Türkiye yeni hükümetin kurulmasını bekliyor. Yeni hükümetin oluşmasından sonra da Türkiye baskısını Irak nezdinde, Bağdat nezdinde artıracaktır diye düşünüyorum. Yine Erbil'e ciddi anlamda baskı yaparak bir şekilde PKK'nın bölgede rahat hareket etmesini engellemeye çalışıyor. Ama şu anda bu stratejinin başarılı olduğunu görüyoruz. Geçmişe nazaran Irak'ın kuzeyinde de PKK'ya ciddi anlamda darbeler vuruldu. Hareket ve mobilizasyon kabiliyeti ciddi anlamda yara aldı örgütün.
Irak'tan Suriye'ye geçecek olursak İdlib'deki son durum nedir?
Evet, İdlib meselesi çok önemli. Dünya kamuoyunun da tekrardan gündemine geldi.
Evet.
Muhalifler için son kale olarak isimlendirdiğimiz bir bölge. 3 milyondan fazla sivil yaşıyor. Aslan süreci kapsamında çatışmazlık bölgesi olarak değerlendirdiğimiz bir yerde. Türkiye 12 tane askeri nokta kurmuştu. Bu bölgenin de çatışmaları azaltma çabasına. Çünkü eğer gerçekten siyasal bir çözüm oluşacaksa Suriye'de İdlib bu anlamda muhalifler adına çok önemli bir bölge. Ancak bugün itibariyle Rusya uzun bir süreden sonra takriben 22 günün ardından tekrardan İdlib'i bombalamaya başladı. Hava sortileri yapıldı. Özellikle Cisr Şur bölgesine bir hava harekatının düzenlendiğini gördük. Çok sayıda muhalif unsur ve siviller de burada ne yazık ki yine hayatını kaybetti. Tabii Rusların özellikle Türkiye'ye son dönemde İdlib konusunda baskı yaptığını biliyoruz. Burada temel amaç bir şekilde Türkiye'ye geri adım attırarak işte nasıl Guta'yı, Dera'yı, Kunetra gibi bölgeleri elimine ettilerse İdlib'de de muhalifleri tamamen elimine ederek ülkenin bu bölümünde rejimin kontrolünün altına alınması. Ama İdlib tabii diğer bölgelerden ayrılan bir özelliği var. Muhaliflerin artık 10 binlerce silahlı gücünün son sığınağı 90 bine yakın silahlı muhalif olduğu burada düşünülüyor. Bunların bir kısmı radikal yapılanmaların kontrolünde ama ılımlı muhalefetin, Özgür Suriye Ordusu'nun, Türkiye ile birlikte çalışan muhalif unsurlarında 10 binlerce savaşçıları var. Yine çok sayıda sivil, 3 milyondan fazla sivilden bahsediyoruz. Buraya olası bir harekat ciddi anlamda mülteci krizini tekrar tetikleyebilir. Ciddi bir insani krize neden olabilir. Türkiye bunu önlemeye yönelik ciddi bir çaba sarf ediyor. Ayrıca eğer İdlib'e yönelik gerçekten kapsamlı bir harekat düzenlenirse artık Aslan'a sürecinden ve siyasal bir çözümden bahsetmemiz hiçbir şekilde mümkün olmayacak. Kısa vadede Ruslar ve İran'la birlikte rejim belki bundan istifade etse bile orta ve uzun vadeli perspektifte baktığımızda Suriye'nin yönetilemez dinamikleri devam edecek. Muhalifler belki yer altına çekilerek gerilla harekatı düzenleyecekler ülke satında. Siyasal bir çözüm olması, bir istikrar oluşması, ülkenin tekrar inşa edilmesi, ekonomik kalkınmasının tekrar sağlanması hiçbir şekilde mümkün olmayacak. Bu Rusya'da orta ve uzun vadede aslında ciddi bir maliyet yaratacak. Türkiye gerçekten siyasal bir çözüm için Suriye'de şu anda çabalıyor. Bunun için de İdlib'deki muhaliflerin kazanımların elbette korunması gerekiyor. Ancak burada işte Heyet-i Tahrir Şam gibi onunla birlikte hareket eden iltisaklı diğer gruplarla ilgili bir mesele var. Bunlar şu anda Heyet-i Tahrir Şam, Türkiye'nin yaptığı son düzenlemeyle de terör örgütü olarak tanımlandı. Bu örgütün nasıl elimine edileceğiyle ilgili farklı perspektifler söz konusu. Türkiye bir şekilde muhaliflerle Heyet-i Tahrir Şam arasında bir yalıtım olması, onların muhaliflerden arındırılması gerektiğini ve hem siyasal adımlarla hem de bazı askeri adımlarla bu yapıya yönelik sadece bir harekat düzenlenmesi gerektiğini düşünüyor. Ama Rusya ve rejim ise daha kapsamlı bir harekat çabasında. Şimdi Tahran'da liderler zirvesi olacak 7 Eylül'de.
Evet.
Erdoğan, Putin ve Ruhani görüşecek. İdlib'in kaderi de büyük ihtimal orada belirlenecek diye düşünüyorum.
Peki Esed'in İdlib'i ele geçirmesi durumunda Esed'in savaşın galibi olacağı olur mu şeklinde konuşuluyor.
Evet.
Sizce olacak
yani
mıdır?
Yani bir şeyin altını çizmemiz gerekiyor. Kağıt üzerinde şu anda Esed zaten savaşın galibi konumunda. Hı hı. Ne yazık ki muhalifler askeri açıdan birçok yeri kaybettiler. Özellikle batılı ülkelerin başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere muhaliflere desteği kesmesi, tam tersi Esed'in destekleyecek tarza adımlar atması bu anlamda muhalifleri asimetrik açıdan zor durumda bıraktı. Bir yandan da İran ve Rusya'nın savaşa doğrudan müdahale etmesi tabii muhalifler açısından sürdüremez bir duruma neden oldu. Ama ne pahasına Esed savaşı kazanıyor konuma geldi. 12 milyona yakın insan yerlerinden edildi. Ülkenin nüfusunun yarısından bahsediyoruz. 5-6 milyon insan mülteci konumunda. Ülkenin tüm altyapısı yok edildi. Esed rejimi ülkenin aslında yönetimini de facto Rusya ve İran'la paylaştırmış durumda. Deirizor'dan yukarıya doğru geniş bir alan Amerika ve PKK tarafından kontrol ediliyor. Dolayısıyla böyle bir fotoğraftan bahsediyoruz. Eğer İdlib'e yönelik de kapsamlı bir harekat yapılırsa ve bu Rusya ve İran'ın desteğiyle başarıya ulaşsa dahi ülkeyi bundan sonra nasıl yönetebilecek? Az önce ifade ettiğim gibi yine de nasıl siyasal bir çözüm inşa edebilecek? Yeniden ülkeyi nasıl inşa edebilecek? Bunlar çok ciddi soru işaretleri. Gerçekten siyasal bir çözüm olmazsa muhalefeti askeri olarak siz kısa vadede yenilgiye uğratmış olsanız bile ülkeyi yönetecek dinamikleri asla üretemezsiniz. Hı hı. Geniş bir sosyolojik desteği olan, halk desteği olan muhalefet de İdlib'i kaybetmekle savaşı tamamen bırakacak değil. Yer altına çekilerek, ciddi gerilla harekatına döndürerek yıpratma savaşına devam edecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir de tabii PKK meselesi var.
Hı hı.
PKK'da Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfus alanıyla birlikte geniş bir kesim alanı kontrol ediyor. Buraları nasıl tekrar kontrol edecek? Bu da ciddi soru işareti. Dolayısıyla kapsamlı bir çözüm olmadığı takdirde Suriye'nin geleceğine ilişkin olumlu bir senaryodan, bir fotoğraftan bahsetmek hiçbir şekilde mümkün değil.
İdlib'e yönelik Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz peki?
Yani yine bir sosyal medyada tweet paylaşımı yaptı. Kapsamlı bir harekat olmaması gerektiğini, bunun insani krize neden olabileceğini ortaya koydu. Ama Amerika'nın tabii söylemleri çok zayıf. Yani mesela PKK'ya yönelik Deirizor'da rejim harekete geçtiği zaman Amerikan ordusu doğrudan müdahale edip rejim uçağını düşürüp ya da sahadaki rejim unsurlarını hatta Rus unsurları bombalamaya kadar işi götürebiliyordu. İdlib'de ise böyle bir çekincesinin ABD'nin olmadığını görüyoruz. Sadece kimyasal silah kullanımı ile ilgili net ifadeler kullandılar. Eğer İdlib'e yönelik rejim kimyasal silah kullanırsa askeri müdahale ederiz ve rejimi tekrar cezalandırıcı şekilde hamleler yaparız söyleminde bulundular. Evet, Amerika bir diplomatik bir süreç işletmeye çalışıyor. Rusya ve İran'ın desteğiyle kapsamlı bir harekat yerine sadece HTŞ'yi hedef alacak. Daha dar kapsamlı bir harekat yapılması için en azından söylem düzeyinde ifadeleri var. Ya da diplomatik girişimler söz konusu. Ama böyle çok net şekilde, dik bir şekilde Rusya ve İran ve rejim karşısında durmadığını görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Tahran'da görüşeceğini söylemiştiniz. Bu görüşmenin ana konu başlıkları ne olacak?
Tabii bu görüşme tamamen İdlib üzerinden şu anda şekillenecek. Türkiye'nin güçlü argümanları var. Bunları ortaya koyacak. Yeni bir insani krizin yaşanmaması için, Suriye'nin gerçekten siyasal bir çözümü orta ve uzun vadede kavuşabilmesi için İdlib'in önemini ortaya koyacak. Rusya ise yine işte terör örgütleri üzerinden, radikal yapılanmalar üzerinden İdlib Irak'taki olası bir harekatın neden olması gerektiği konusunda kendi argümanlarını ortaya koyacak. Tabii Türkiye ciddi anlamda baskı yapıyorlar. Türkiye'nin kontrol noktalarından geri çekilerek kapsamlı bir harekata izin vermesi noktasında. Hı hı. Ama Türkiye ise bunun yaratacağı maliyetleri gördüğü için bunun gerçekleşmemesi için çaba sarf etmeye devam ediyor.
Sayın Acun, programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Sevgili dinleyenler, haftaya aynı gün ve aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Türkiye penceresinden.